hoş geldiniz. Abi Tanju'nun Erhan Tanju'nun 87. vefat günü. Çok önemli bir aile. Kayınpederi Müfit Özdeş, Atatürk'ün sınıf arkadaşı. Önce Bahriye'li sonra Karaca. Büyükelçi çok daha iyi anlatır hikayesini. Bahriye Mektebi'nde okurken ayrıldım. Daha sonra Karaca'dan katılıp Mustafa Kemal Atatürk'ü sınıf arkadaşı olmayı zorunlu ediyor. Kader tabi ona Taci gibi bir kayınpeder bahşediyor. Her şey birbirine bağlı. Hamit Naci'nin 1999'da Yüksek Denizcilik Okulu'nu kurması, ondan evvel Deniz Ağabey Okulu'nda topçuluğu, tarihi öğretmenliği yapması, daha sonra kurulan, Abdülhamit zamanında kurulan Ticaret-i Bahriye Mektebi'nde de hocalık yapması. Ama sonunda bu memleket için bir şeyler yapmalıyım. Bir özel kaptan ve çapçı okulu kurmalıyım diye yola çıkması. Müthiş tabii bir, büyük bir gayret, büyük bir risk o dönemin şartlarını düşünce kurursak. Ve bugüne kadar geçmiş yüz küsur yıl. Şimdi iki tane ayrı şahsiyetin tabii burada etkileşimi söz konusu. Hem Müfit Özdeş hem Hamit Naci Özdeş. Çok ilginçtir. Kayınpeder damadının soyadını alıyor. Bu da ilginç bir durum tabii ki. Bugün Cem Karakılıç, Doktor Cem Karakılıç yıllar evvel yine Külahfor davetlisi olarak gelmişti. Yine bu konularda araştırmalarımızda sana 2019'da değil mi? Cep, 2019'da 5 yıl olmuş. Mutlu Karagay'a aramızda değil, onu da buradan büyük bir takdirle anıyoruz. Yüksek Denizcilik Okulu'nun tarihi ve Hamit Naci ile ilgili çok kıymetli araştırmalar olan bir hanımefendi. İkisi şu an Türkiye'de bu konularda öne çıkmış isimler. Ama Cep Karakılıç'ı ondan farklı kılan Müfit Özdeş. Yani Karaca bir subay olan Atatürk'te, Şam'da, Libya'da ve pek çok yerde beraber olan Karakol Cemiyeti'nde Türk kurucularında onunla ilgili araştırmaları göre çıkıyoruz. Geçen sene Mutlu Hanım'ın sunumunda çok detaylı olarak Denizcilik Okulu'nun geçmişiyle ilgili, kuruluş aşamasıyla ilgili gerçekleri öğrenmiştik. Bazı hataları da öğrenmiştik. Hatta hataların düzeltilmesiyle ilgili bildiğim kadarıyla aramızda bulunan Kaptan Ufuk Teker'in başkanlığındaki Denizcilik Okulu ile ilgili dernek ve vakıfların da çalışması olduğunu biliyoruz. Bugün biz ikisi hakkında hem Müfit Özdeş hem Hamit Naci Özdeş hakkında kıymetli yeni bilgileri herhalde bize aktaracak. Çünkü geçen 5 yılda o da pek çok konuda araştırmalarla devam etti. Biz de bunları paylaşacak. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Birincisi Büyükelçime çok teşekkür ediyorum. Bize başından itibaren Hamit Naci Özdeş'i anma ve aile adına onun ismini her sene bu tip faaliyetlerle canlı tutma sorumluluğunu verdiği için, ayrıca bize Hamit Naci Mağaralı'dan vakfını kurmadan öncülük ettiği için kendisine buradan teşekkür ediyorum. Size iyi bir konferans diliyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
Önemli ortada. O yüzden bugünden önce Hamit Naci, sonra oradan yollarını itibaren de Müftü Özdeş'i anlatacağım. Bildiğiniz gibi Haddaş 1824 yılında Kasımpaşa'da doğuyor. Aslen babası Ahmet Efendi Giresun'dan. Fakat daha sonra Keşap'a göçebildikten sonra Keşap'ta Ahmet Efendi olarak anılıyor ve İstanbul'a geldiğinde tabu imamı olarak bu imamı kullanıyor kendisini ifade ederken. Nihayet alay imamında öğüt oluyor ve 1890 yılında vefat ediyor. Habib Naci de 1824 yılında doğuyor. 1823 yılında ilk defa Harbiye mektebine dahil oluyor. Daha sonra idari kısmını bitirdikten sonra buradaki harp geçiyor ve mezun olduğu yıllar Osmanlı tarihinin en hareketli dönemine rastlıyor. 1877'de mezun olur olmaz hemen Gürcistan sınırındaki muharebelere katılarak Çürüsü'de ve sonunda daha sonra bir takım muharebelere iştirak ediyor. Daha sonra bir süre yani sonunda istikamla görevlendirdikten sonra bir süre tekrar İstanbul'a geliyor. Mahkum yüklekleriyle ilgili bir tercüme yaptığı için İngilizcesi olduğu düşünülerek İstanbul'daki İngiliz subaylarına, tercümanlarına atılıyor. Tabi bu sırada Karadeniz Adası'ndaki bir asabi tevkalı fıkateyle Sevim Sefer Beyoğlu yapıyor. İlk göre geldi. Genelde şeyde, Karadeniz'in sahillerinde. Ve nihayet buradan İstanbul'a tekrar geldiğinde bir süre özellikle Ayasofya Anlaşması'nın imzalanmasından sonra burada yeniden askeri şeyde, gemilerde çalışmaya başlıyor. Bir süre Kafataş açıklarında karakol gemisi görevinde bulunan Büyük İtütü gemisinde bulunuyor. Sonra Necmi Şevket'te yapıyor. Bahri Cedid gemisiyle birlikte uzun yıllar Trabzon arasında posta işlerini yürütüyor. En önemlisi 1886'da yüzbaşı oluyor. Fakat onun hayatta bir dönüm noktadan bir tanesi Ertuğrul Fırkateyn'in Sevim Sefer memur olarak atanması. Buraya görevlendiriliyor. Bir rivayete göre buranın çarşısı bir İngiliz'in geminin okyanuslarında seyahat edemeyecek kadar arızalı olduğunu rapor etmesi ve Hamit Naci'nin de buna altına imza atması nedeniyle hem rütbesinin düşürüldüğü hem de görevden azledildiği ifade ediyor. Ama başka bir şeye göre, kaynağa göre ise Hamit Naci burada irade çıkmayınca bu göreve devam edebiliyor. Bir süre özellikle 1890'da babasının vefat etmesinden çok etkilendiği için ondan sonra bir daha İstanbul'a ayrılmıyor. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra Mekke'nin Bahriye Şahane ve Leyli Tüccar Kaptan Mekke'ninde bir süre öğretmenken özellikle Bahriye topçuluğu konusunda, bu konuda zaten araştırmaları ve telif izleri de mevcut. Burada hem Leyli Tüccar Kaptan Mekke'ninin müdürlüğünü yapıyor hem de burada özellikle devlet arası deniz hukuku ve ticaret hukuku gibi alanlarda dersler veriyor. Aynı zamanda terbiye askeriye gibi derslere de giriyor ve bu İstanbul'da bulunduğu zaman dilimde aynı zamanda bir tabi tercüme çalışmaları ve tebliğ çalışmalarını da yürütüyor. Bunlardan bir tanesi Martin Tüfekleri ile ilgili yaptığı çalışmalarıydı ve bu yaptığı çalışmalarla birlikte de mesela İşaret Umbiye Bahriye kitabını çevirmesi gibi Beşik Teresi'de Mecid'i nişanına takip ediyor. Aynı zamanda bir iktidar madalyası aldığını görüyoruz Osmanlı-Yunan Savaşı'nın sırasında. Yine bir muhabbesinden dolayı başka bir madalya daha aldığını görüyoruz. Buradan gördüğünüz madalyalar, Diyet Madalyası, Yunan Bahri Madalyası, İktidar Madalyası, Mecid-i İnşallah. Bunların bir kısmını telif ve tercüme yaptığı için bir kısmını da bizzat savaşta iştirak ettiği için veriyor kendisine. 1900 yılında en önemli kitaplarından birisi olan Bahriye Topçuluğu kitabını yayınlıyor. O süreçte de Leyli Tüccar Kaptan Mektebi'nde öğretmenliğini, hocalığını sürdürüyor. Şimdi burada özellikle 2. Abdülhamit döneminde Hamit Naci'nin ders yapılamayacak durumda, baskılardan dolayı ders yapılamayacak durumda olduğunu ifade ediyor. Ders programının sürekli kontrol altında tutulduğunu, kendilerinin sürekli neyi anlatıp neyi anlatmaması gerektiği noktasında uyarıldığına dayanamayarak tahmin edemeyerek 1907 yılında askerlikten ayrılıyor. demek diye arıyorum. Fakat zaten kafasında bir okul kurmak fikri var. 1905 yılında Milli Tüccar Kaptan Mektebi kapatıldığı için değildi. Bunun yerine yeniden bir okul kurmak, özel teşebbüsü desteği bir okul, yani kendisinin desteği bir okul kurmasını kurmayı düşünüyor ve denizciliği altın akar olup olarak nitelendirdiği için devletin bu konuda yeteri kadar ehemmiyet göstermediğinde, özellikle ikinci haftanın yıllarından itibaren eleştirerek kendisi bu konuda kamu oluşturmak adına askerlerden istifa ediyor. Bir süre fen müşaviri ve dava vekili yapıyor. Dava vekili özellikle denizcilikle ilgili meselelerde bu işleri yürütüyor. Çünkü o dönemde özellikle Adalet Bakanlığı'na başvurarak denizcilik hukukunda anlayan kavramların olmadığını, bununla ilgili işlemlerin özel ihtisas istediği için kaptanlar tarafından yapılması gerektiğini ifade ederek bu konuda Adalet Bakanlığı'nda yazışmaları sürdürüyor. Ve yine bu dönemde bir takım gazeteler, mesela Cenni, Bahri gibi bir takım gazeteler yine delicilik hakkında yazılar görüyor. Bu yazıların her yazılarında Türk ticaret deliciliğinin içinde bulunduğu açmazlardan bahsederek bir an önce bir odanın kurulması gerektiğini ve sivil bir mektebin yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ve bu konuda sürekli ilgili bakanlarla da yazışma işine giriyor. İşte bu bağlamda aslında onu ilk sivil ticaret denizcilik okuluna götüren şey kurmuş olduğu dernekle başlıyor. Temsil Ticareti Bahiye Osmaniye Cemiyeti. Bu arada bu kitaplar kendisinin tercüme ve tehlif kitapları. Topçuluk'la ilgili kitapları. Ve Temsil Ticareti Bari Osmaniye Cemiyeti'ni aslında 14 Ağustos 1909 yılından itibaren kurma, daha doğrusu meşruiyeti ilanından itibaren çalışmalarını başlattığını biliyoruz. Fakat 14 Ağustos 1909'da cemiyet kuruluyor. Şimdi ben Osmanlı arşivinde cemiyetle ilgili yazışmalara baktım. Son gördüğüm şey net bir şekilde yüzlerce sayfa yazışma var. Hamit Naci'den ilgili makama giden, oradan tekrar Hamit Naci'ye gelen, hatta Şura İdeli'yle konuşan çok önemli bir açmaza dönüşmüş cemiyetin kurulması. Çünkü cemiyeti kamu yararına bir dernek olarak görmüyor Şura İdeli. O yüzden aslında net bir şey söz konusu değil. Yani bu cemiyet kuruldu mu, kurulmadı mı? Aslında kuruluyor, kurulmuş gibi görünüyor. Yani yasal olarak olmasa da kurulmuş görünüyor ve yaklaşık 2500'e kadar üyesi bulunuyor ama bir türlü tamamen resmi bir izni alamıyor. O yüzden sürekli yazışmalar ilgili bakanlar arasında gidip geliyor. Burada sanırım, evet, birazdan göreceksiniz. Şimdi bu cemiyetin nizamnamesi, bu gördüğünüz çizgiler, burada sürekli sağ tarafta gördüğünüz gibi sürekli uyarım ayetindeki düzeltmeler, yani derneğin amacını ya da işlemini beğenilmeyerek sürekli tekrar düzeltmeler yoluyla Hamit Naci'ye geri dönüyor bu yazışmalar. Bu arada burada da yine cemiyetin yazışmalarıyla ilgili bir örnek metin var. Fakat buna rağmen biz cemiyetin tamamlarını kurulmadığını tespit edemedik ama 2500 üyesi olduğunu biliyoruz. Şimdi bu cemiyeti niye açtı, niye kurdu? Maksadı kaptan ve çarpıcı geliştirmekti. Çünkü devlet tarafından 1905 yılında bu okul kapatıldıktan sonra sivil kaptan ve çarpıcı yetiştirecek bir kurum yoktu, bir eğitim kurumu yoktu. Bu son derece büyük bir açıktı. Yani Osmanlı kurallarında faaliyet gösteren gemilerin kaptanların Türk olması hassasiyeti ona böyle bir girişime zorladı. Aynı zamanda sivil bir tersane kurmak istiyordu, gemici odaları açmak istiyordu. Aynı zamanda da bu mektepte, mektebin içinde açtığı bir salonda da mevcut çalışan kaptan ve çarçıların da yetiştirilmesi çalışmalarını başlatmıştı. Çünkü çoğu alaylıydı, mektepli değildi. Bunların meslekle ilgili eksiklerini gidermek için burada bir dershane mahiyetinde bir eğitimin sürdürüldüğünü görüyoruz. Evet, 2500'ü yaklaşık olan üyesi olduğunu söylemiştik. Bu 4 doktorla birlikte üyeleri tedavi masraflarını, tedavilerini karşılıyor. Hatta Titos Eczanesi'nin de yarı fiyatı ilaç almak gibi bazı haklar tanıyor. Yani geniş bir şey organizasyon aslında. Fakat dediğim gibi cemiyet uzun süre yazışmalarından sonra herhangi bir iletişim alamıyor Hamit Naci. Ama maksat, buradaki maksat zaten gemicileri yetiştirmek ve Türk kaplar ve çarçılar geliştirmek olduğu için nihayet burada aslında hedefe ulaşılmış oluyor. Bir okul ulaşılmasıyla birlikte bu problemi çözmüş oluyor. Şimdi Hamit Naci çok yönlü bir adam, bir aksiyon adamı. En büyük faaliyetlerinden bir tanesi denizcilik konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek ve kamuoyu oluşturma. Bu bağlamda iki tane gazete yayınlandığını görüyoruz. Birisi 1909'da, birisi de 1912'de. Bunların her ikisinin de merkezi yüksek kaldırımdaki Çıpalı anda kuruluyor. Buradaki amacı aslında ticari, sanayi, fenli ve siyasi konuları içeren haftalık bir gazete olarak başlamasına rağmen maalesef bunu sürdüremiyor. Mellan sadece bir sayı çıktıktan sonra kapanıyor. Burada yayın amacı var Mellan. Diyor ki, devlet ve millet yararı ve bahri ihtiyatları ve tesisi ticareti bahriye Osmaniye Cemiyeti'nin gelişimine hizmet edeceği ibaresi gazetenin başlığının altında yer alıyor. Ve aynı zamanda ifade edilen kısmında ise şunları söylüyor. Bütün Osmanlılar ama ve arzusu vatanın imarı ile vatandaşların temini ve vefatı için menai bir servet usulüne getirmektir. İşte Mellah da böyle bir fikir ve vazife şinası ile devleti Osmaniye'mizin mülkü belirsini, muhak bulunan mülkü barisini nazar itibarıyla en ziyade muhtaç olduğumuz gemicilik sanat mühimiyle altın akar bulup demeye layık olan ticaret bariyenin tesis vesaitine neşre ilan suretiyle sahibi ikram göstermekten ibarettir diyor. Yani Türkiye'deki sivil ticaret denizcileri geliştirmesi için faaliyet yürüteceğini söylüyor. Evet, ikinci gazete ise Gemici. Bu da 1912'de sadece iki sayı olarak çıkıyor. Burada çok net bir manzara var. Yani amacı bir gazete yayınlamak değil, amacı sadece kamuoyu oluşturmak, dikkat çekmek diye ya da bu ilk sayılarda cemiyetin faaliyetlerine değiniyor. Daha sonra özellikle bu Gemici'de kurulumun da faaliyetlerine değiniyor. Tabii tabii yarın faaliyetlerin düzenlenmesi, hatta okulun bir bazı noktası, kuracak okulun bir vızıka vızıkasının kurulması gibi çeşitli törenlere katıldığını, Trump şehitleri için ve aileleri için yardım kampanyası düzenlediğini biliyoruz. Yani buradaki amaç gazete çıkarmaktan daha çok işte hem okulun ve cemiyetin duyurularını yapabilmek hem bu noktada kamuoyu oluşturmaktı. Yine şöyle söylüyor ifadeye veren kısımda. Her şeyden bahis ve başlıca tesisi ticareti bariye Osmaniye Cemiyeti ve ticareti bariye kaplan ve çarçı mektirinin gelişmesine hizmet edeceğiz söyleniyor. Bundan şu anlaşılıyor. Mellah açıldığında henüz ortada bir okul yok fakat gelecek okulun yayın organı olarak başlıyor. Fakat yine bu da ancak bir sayı yayınlanabiliyor. Devamını getirmek mümkün olmuyor. Fakat direktör arasındaki Fenerbahçe tiyatrosunda işte Trabzonspor şehitlerinin yakınları için yapılan bir yardım kampanyasından haberler var. Burada da gelişimle ilgili çok teknik bilgilerle ilgili bazı makaleler var. Birinci ve ikinci gazetenin resmi yüzünde sadece Hamit Naci. Fakat ikinci de daha farklı bir yayın kablosu. Süleyman Mutkin'in de yazdığı farklı bir yayın kablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi biraz önce şunu ifade etmiştim. Bu cemiyetin kurulma amacı bir okul açmak. Kaptan ve çarçı yetiştirmek için. İşte Milli Ticaret-i Maliye ve Kaptan Çarçı Mektebi bu girişim sonucunda oluşacaktı. Yalnız bizde benim çok sık bir şekilde karşılaştığım özellikle 19. yüzyıl belgelerinde bir yetim karmaşası problemi var Osmanlı tarihinde. Evet işte Tanzimat ilanında birlikte bir sürü kurum ihdas ediyorsunuz, bir sürü kurumu var ediyorsunuz. Fakat yeni ihdas edilen kurumların görevleri, daha doğrusu yetki dağılımı konusunda müthiş bir belirsizlik var. Bu yakın zamana kadar, yani neredeyse Cumhuriyet'in öncesine kadar böyle. Burada da aynı problemler var. Şimdi bir defa özellikle Bahriye Vezareti bir okulun açılmasını istiyor. 1905'te okul kapanmış, ortada okul yok. Sivil kaptan ve çarkı geliştirmek için böyle bir okul açılmasını önemsiyor. Fakat diğer taraftan Bahriye Vezareti bunu reddediyor. Hatta Bahriye Vezareti öğretmenleri kendisini temin edeceğini, programı kendisini hazırlayacağını ifade ediyor. Fakat buna rağmen Bahriye Vezareti verdiği cevapta bunların işte dünyanın farklı ülkelerinde özel sektör tarafından yapıldığını, sizin de bunu yapmanız bir şekilde özel sektöre temin etmeniz gerektiği tarzında bir takım cevaplar alıyor. Tam da bugünlerde artık sigorta şirketleri gemilerin eksikliğinden dolayı değil, yetişmiş insan gücü olmadığından dolayı gemileri sigortalamamaya başlıyor. İşte 1909 yılında kaptan ve çarp çelişmek üzere ilkokul açılması için gerekli ilan yapılıyor devlet tarafından ve bundan cesaret eden Ahmet Naci yakın arkadaşlarından Süleyman Dütkü ve Seyit Ali Bey'le görüştükten sonra bu okul açmaya karar veriyor. Evet, 25 Ocak 1910 yılında bir dilekçeyle okul açma başvurusunu yapıyor ve projenin amacını kaptan, çarpçı, tayfa, ateşçi, sömürücü gibi denizci yetişmek olduğunu ifade ediyor. Ve Osmanlı sahilinin ticaretin gelişimini sağlamak için bunun olmazsa olmaz bir girişim olduğunu ifade ediyor. Nihayet 7 Şubat 1910'da okulun açılışı gerçekleşecektir.
Açılışa Bahri Nezaret adına Sütlü Bey geliyor ve burada okulla ilgili, denizcilikle ilgili bir konuşma yapıyor. Aynı şekilde Ahmet Naci de, Ahmet Naci'ye teşekkür ediyor. Ahmet Naci de okulla ilgili bir konuşma yapıyor. Fakat okulun açılışında 14 öğrenci üzerinden düşünülüyor. Yani sadece 14 öğrenci alınacak. Fakat buna uygun bir bina yok. O yüzden Beyoğlu'ndaki Çıpalan'da bu iş başlıyor. Fakat iki katlı bir bina, toplam 4 tane odası var. Bir tanesi kaptan ve çarşılar için müzakere haline getiriliyor. Geriye kalan 3 odada da dersler yürütülecek. Zaten eğitim kadrosu da son derece sınırlı. İşte Bahri Mekke'den emekli olmuş öğretmenler ya da Türk Ocağı gibi yerlerden gelen, fahri olarak derslere gelen kişiler tarafından yürütülüyor. O yüzden ilk sene okul bu binada faaliyet gösteriyor. Burada toplam 4 oda var. Küçük mütevazı bir okul ve bunun için Hamit Naci evini hipotek etmiş. Hatta daha sonra daha yeni bir yere geçirmek için Kasımpaşa'daki evini satmış. Hakikaten eşine almasını fedakarlık örneği gösteriyor. İşte soru daha iyi çünkü. Bu okulun sonra devlete başlayacak. Orası daha bugün kolay kolay anlaşılmayacak bir fedakarlık maalesef. Evet. Ve bir sene sonra öğrenci sayısının artması üzerine bu kez Azam Kapısı'ndaki Meyit Yokuşu ve Galata Çeşme Meydanı'ndaki iki farklı bina kiralanıyor. Fakat yine öğrenci sayısı artıyor. Daha sonra da Paşa Liman'daki bu yerleşkeye geçiliyor. Ve son olarak da Feriye Sarayları'nda 1927-28 yıllarında Feriye Sarayları'ndaki bu binayı Hamit Naci'ye veriyorlar. Şimdi okulun ders programına bakmak istiyorum. Öncelikle okul ilk kurulduğunda aslında Hamit Naci ve Marif arasındaki problemlerin nedeni de bu. Daha önce böyle bir örnek yok. O yüzden buna nasıl bir diploma vereceğiz, bununla nasıl biz bu programları düzenlemeyi konuştuk.
Yine Hamit Naci ile Marif arasındaki bir gerginliğe neden oluyor. Aynı zamanda burada mevzuların âli yani yüksek okul mevzu olmaması gibi bir karar alınıyor. Bu kararı yıkmak için Hamit Naci'nin yine büyük bir mücadelesi var. O yüzden okul normalde bir hazırlık sınıfı, ihbar sınıfı dediğimiz bir hazırlık sınıfı şeklinde eğitim öğretime başlıyor. Daha sonra hazırlık sınıfının üzerine 2 yıl idade eğitim veriliyor ve yine 2 yıl kaptan ve çarpçı eğitimi kuruluyor. 1913'ten sonra bu şeye, sınıflara bir de makine sınıfı eklenmiş oluyor. Evet, burada özellikle ilk sınıfı dikkat ederseniz genişliğinde çok fazla bir şeyin irtibatının olmadığını, ilk hazırlık sınıfı olduğunu görüyoruz. İşte kitabet gibi, kavayet gibi daha çok gramer dersleri, Türkçe üzerine dersleri, hendise gibi, cebir gibi, matematik geometri derslerini burada verildiğini görüyoruz. Fakat burada birinci sınıflara ve ikinci sınıflara baktığımız zaman yine aslında gemicilikle ilgili çok lise eğitim vermek, yani tarih eğitim vermek üzere kurulduğunu anlıyoruz. Bundan sonraki dönemden itibaren artık hazırlık birinci, ikinci sınıf ve üçüncü ve dördüncü sınıflarında özellikle şey olarak kaplan ve çarşılık kurulunu kurulduğunu görüyoruz. Bu arada 1913-14'te yeniden bir düzenleme oluyor. Şöyle oluyor bu yeni düzenlemeye göre. 2 yıl hazırlık, 2 yıl tarih dediğimiz idare sınıf ve 2 yılda kaptan ve çarpçı. Sonra 1916-17'de tekrar düzenleniyor. Bu kez de 6 yıl temel eğitim ki ilkokuldan 7 yaşındaki öğrencileri alıyor. Daha küçük yaşlardan itibaren denizci yetiştirmek bağlamında. Ve 2 yıl tarih eğitim ve onun üzerinde 4 yıl bu kaptan ve çarpçı eğitim vererek artık burası bir tamamıyla halini mektebe dönüştürüyor. Fakat yine de Hamit Naci'nin uğraştığı en önemli problem, tabi önünde örnek olmadığı için Marife bu okulun talim okul değil, alim bir okul. Yani bir yüksek okul olduğunu anlatmak olur. Bu konuda da gerçekten müthiş bir mücadele
gösteriyor. Mesela 1916-17 yılında 6 yıllık eğitimde okutulan dersler yine şöyle, Kur'an-ı Kerim, Ulum-u Diniye, Türkçe, kıraat, ezber, inşaat daha çok gramer ve edebiyat ve dini bilimlerden ibaret derslerden oluşuyor. Aynı zamanda el işleri gibi, terbiye bedeni gibi dersler de var. Nihayet 1924 yılında son kez değişikliği uğrayarak 2 yıl tarih, 2 yıl âli olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Gördüğünüz gibi aslında çok fazla bir süreç yok ama sürekli bir arayış ve sürekli bir dönüşüm var. Muhtemelen bütün bunlar Maarif ve arasındaki yazışmalardan dolayı diplomasının geçerli olması için o direktifleri yerine getirmesine kaynaklanıyor. Bir ilk olduğu için önde bir örnek olmadığı için bu arayış sonuna kadar sürüyor. Şimdi biraz önce evet burada okulun öğrenci sayısına evet, bak, bakalım. Gördüğünüz gibi aslında 14 öğrenciyle başlıyor. Sonra hızlı bir şekilde 248'lere kadar çıktığını görüyoruz.
Dünya Savaşı'nın olduğu, Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda bunun biraz daha azaldığını görüyoruz. Yine mevzu senelerine baktığımız zaman kaptan ve makine her giren mevzu olamıyor.
Çünkü bir şart var. Örneğin 10 gün dansıyla yapanların okuldan atılacağı, kovulacağı ya da 2 yıl üst üste derslerini geçemeyenlerin okulda ilişkisi kesildiği gibi son derece ciddi bir okul. O yüzden aldığı öğrenciler kadar mezun veremediği de burada ortada. Şimdi evet burada şey var, Mehmet'in Göksalay'ın bir şeyini koydu hatıralarından.
Diyor ki, Anadolu'nun önemine yaptıkları ilgili belki hiç örnek olabilir. Müdürümüz çok vatanseverdi.
Mehmet Nazim'den bahsediyor. Bize de vatanseverli aşılamıştı. Biz büyük bir küçük bir Doğan Bey'e gitmek istiyorduk. Ama müdürümüz de hocalarımız henüz o kadar kötü günlerin gelmediğini, gerekirse o zaman savaşa gideceğimizi söylüyorlar. Ama biz dinlemedik. Bütün makine sınıfları Vali Nezaret'in 2. şubesine dayandık. Şube reisini görmek istediğimizi söyledik. Bizi bir salona aldılar. Salonda başka subaylar da vardı. Şube reisi de çok vatansever biriydi. Bizi görünce bakışları değişti, çok sevinmişti. O da hocalarımız gibi bize nasihat etti, henüz ihtiyaç olmadığını söyledi. Bizler cevap olarak, efendim bizleri ufak tefek görüp de elimizden bir şey gelmez zannetmeyin. Kazanın vardiyası bekleriz, ateş yakarız, kömür taşırız, dövüşmesini de pekala biliriz dedik. Orada bulunanlardan biri, bey, varoluşun kanından onun torunları kolay kolay geri çeviremeyeceğimiz galiba dedi. Velilerimizden muvaffakat kağıdı getirmek suretiyle istediğimiz kabul edileceğini söylediler ama hocalarımız ve müdürümüz beklememiz gerektiğini söylüyorlardı. Sonra da Abid Nazif Bey de dayanamadı. Okul öğrencilerinin oluşan bağlı işinde velilerden muvaffakat kağıdı getirenlerden 47 kadar öğrenci Fahir Rezalet'e teslim etti. Makine sınıfından arkadaşlar Barbaros'un kurduk reis zırhlarında kazan ve vardiyası tutmak, ateşçilik, yağcılık bir hizmetler yaptı. Güvenli sınıfı ve daha küçük olanlarda ilan yandığı gibilerinde hasta başlık yaptı. Fahri Rezalet'i bu arkadaşlarımıza birer takdirname ve ayrıca okula da bir takdirname göndermiştim. Yani okulun yetiştiği öğrencilerin son derece vatanperver, daha öğrenciyken savaşa katılmak için ya da işte Osmanlı donanması geri almak için böyle can attıklarını da burada ümmetinden görüyoruz. Şimdi özellikle burada Seyit Ali Bey, durumunda çok fedakar. Zaman zaman maaşlar alamıyor, öğretmenler okulu terk ettiğinde o onların derslerini de girerek açığı kapatıyor. Yani zor şartlarda maddi imkansızlıklarla bir özel teşebbüsün varoluş mücadelesini görüyoruz okulun kısa hayatında. Ve buradan Hamit Naci Müdür, Osman Bey, Rıfkı Bey, Hayat Bey gibi kadrolar yine Vali Mektebi emekli öğretmenleri derse giriyor. Vali Mektebi'nden hala muazzam derslerine giren öğretmenler var aralarında ve aynı zamanda Türk Hocalar ve Muhallebi Ekleminde bazı öğretmenleri buralara gelip burada öğrencileri yetiştirebiliyor. Ve bunların maaşları söylediğim gibi böyle düzenli bir şekilde her akmıyor. Fakat fedakarlıklarla fahri olarak derslere girmeye devam ediyorlar. Şimdi bütün bu şartlar aslında okula devlet yardım yapıyor. Özellikle 20 bin kuruş bir tahsisat şey yapmış, belirlemiş. Fakat 1913'te o son buluyor. Malum olduğu üzere 1913'te ve akabinde 1914 yılları Osmanlı tarihi için çok zor, sancılı bir dönem olduğu için buradaki o tahsisatı deniyor. Ve böyle olunca öğrencilerden aldıkları ücretlerle bunu sürdürüyorlar eğitimi. Fakat ilk etapta sadece gündüzlü kullanılıyor. Daha sonra geçiciler de alınıyor. Onu hatırlatayım. Yani o yüzden böyle büyük binalara daha fazla burada sonra hem de hem de yatakhane olarak kullanılacak binalara ihtiyaç duyuyor. Tabii bunların yeri içine gibi diğer masrafları düşünürseniz bu çok ciddi bir organizasyonu da gerektiriyor. Evet, burada Ahmet Naci biraz önceki görüntülerde de yine öğrencilerle birlikte görünüyor. Şimdi okul o yüzden öğrencilerden ortalama aylık 60 kuruş alıyor. Yıllık olarak da 36'a yakın oluyor. Bu zaman zaman değişiyor. Tabii eğitim çıkıp ya da altında çıkıp çıkmasına göre ücretler değişebiliyor. Ve özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi okuldaki disiplin son derece önemli. 10 gün devam etmeyenlerin okulda ilişkisi kesiliyor. 2 yıl üst üste sınavları geçemeyenler yine okulda uzaklaştırılıyor. Evet, kitaplara bakalım sonuna. Kitaplar da normalde Sultani serisindeki okulların kitaplarını okutulduğunu görüyoruz. Mesela din kitaplarında, uyumlu dinliğe tarzında ya da coğrafya kitaplarında bu kitaplarına yer alınıyor. Sultani'deki normal müjdeden takip ediliyor. Fakat bazı İngilizce'den tercüme ederek besteki kitaplar okutuluyor. Zaman zaman da vahiy metinindeki kitapların okutulduğunu görüyoruz. Özellikle destekçi alanlarda bunlarda yer alıyor. Yine destek olsun diye Ahmet Civat Bey'in Köprüzade'nin kitapları bunlar da dikkatinizi çekerek önemli isimlerle her adam kitap okutuluyor. Ciddi bir müzeler var. Bunlarla da destekleniyoruz. Şöyle bir konu hatırlatacağım. Okul mezunları bir süre iş bulamıyor. Bunun nedeni İletişim Bakanlığı'nın o oray meselesinden dolayı yani bunu kabul etmediği için ve yine